Yaşka'nın serüveni. Bu serüvenin kahramanı olan Yaşka, küçücük yüreğinde aşkın tatlı heyecanlarını ilk duyduğu zaman henüz 11 yaşındaydı. Yaşka, üstü başı her zaman keskin matbaa mürekkebi, terebentin ve meslek kokuları kokan çok kirli bir matbaa çocuğu idi. O da tıpkı öteki matbaa çocukları gibi kirpas içindeydi. Onun da yüzünde tıpkı ötekilerinde olduğu gibi kirden yağlı bir maske vardı. O yalnız açık renk, iri ve parlak gözleriyle, az çok terbiyeli davranışlarıyla, temizliğe olan merakıyla ötekilerinden ayırt edilebilirdi. Yaşka her zaman öğle yemeklerinde yüzünü yıkar, yani yüzünün şurasına burasına rastgele yerleşmiş olan kurşun tozlarını ve makine kirlerini yüzüne eşit olarak yayardı. Kendisine gösterdiği bu ilgiden ötürü Yaşka'nın kirli olmadığı, belki bu renkte kara olarak dünyaya geldiği sanılabilirdi. Kirlerin bir renk tabakası halinde yüzünde yayılması, akranları arasında Yaşka'ya temiz çocuk denilmesine neden olmuştu. Ama yukarıya doğru kıvrık burnuyla, kalın dudaklarıyla, iri gözleriyle, yanlarında kocaman birer kulak sarkan yuvarlak ve tıraşlı başıyla, yaşça mürettipler arasında daha çok el yıkayıcı adıyla tanınmıştı. Yaşka'nın matbaadaki durumu öteki akranlarından hiç de fena değildi. Ona ötekilerinden az iş gördürdüklerini ya da kendisini ötekilerinden az dövdüklerini asla iddia edemezdi. Genel olarak Yaşka hayatından memnundu. Dayak yedikten sonra çoğu zaman ağlar ve kendisini dövene müthiş küfürler savururdu. Ama bu küfürleri kendisinden başka kimsenin işitemeyeceği bir biçimde içinden ederdi. Buna benzer durumlarda akranları tıpkı onun gibi davranırlardı. Kısacası temiz çocuk ya da el yıkayıcı Yaşka öteki çocuklardan farksız bir çocuktu. Ayda 2 ruble aylık alır, paralarını olduğu gibi teyzesine verirdi. Yaşka'nın teyzesi paçavra satışıyla geçinen, çoğu zaman yarı sarhoş bir halde dolaşan, yaşlı şişman bir kadındı. Yaşka'nın anası babası yoktu. Bunun için teyzesinde yatıp kalkardı. Teyzesinin izbeyi andıran 4 köşeli, bir pencereli küçük ve karanlık bir odası vardı. Odanın penceresi bir mahzene bakardı. Oda ödevini gören bu izbe 3 katlı büyük bir evin bodrumundan bir parça idi. Burası çok iyi bir oda sayılırdı. Kışın bu oda hemen hemen hiç hava almadığı için adeta boğucu denecek derecede sıcak olurdu. Yazın ise izbenin içindeki rutubetten ötürü adeta bir mezar gibi serindi. Teyzesinin Yaşka'ya olan davranışı pek de iyi sayılmazdı. Yaşka'nın teyzesi ölümlerinden sonra akrabalarının başına bela olarak çocuklarını bırakan insanlardan sık sık yakınırdı. Oysa insanların çocuk doğurmak, bu işte hiç çıkarları olmayan akrabaların yardımı olmadan bunları yetiştirmeyi bilme gibi kötü alışkanlıklarından ötürü bu akrabaların sorumlu olması reva mıydı? Yaşka'nın teyzesi düşüncelerinin doğruluğunu Yaşka'ya sık sık çektiği yumruk ve sille ziyafetleriyle kanıtlardı. Bunu çoğunlukla ayık olmadığı zamanlar yapardı. Kadının ayık olduğu zamanlar ancak içkiden sonra kendine geldiği zamanlardı. Oysa kadın bu anlarında bir istekle, bir an önce mahmurluğunu bozmak isteğiyle yanıp tutuşur ve kısa bir zaman sonra da bu isteğini elde ederdi. Bütün bu sebeplerden ötürü Yaşka sokakta bulunduğu zamanlar kendini evdekinden daha iyi hissederdi. Yine bunun içindir ki Yaşka henüz 11 yaşında olmasına rağmen şehri ve şehir yaşantısını en ince noktalarına kadar bilirdi. Sokaktaki yaşantı eve göre hem daha güzel hem daha adaletliydi. Sokakta kendisine edilen bir kötülüğün acısını ya ustaca attığı bir taşla ya küfürle ya da kötülüğü eden kişi Yaşka ile aynı güçte ise dayak atarak çıkarırdı. Oysa evde bunun acısını çıkarmak olanaksızdı. Yaşka teyzesinin hakkından gelemezdi. Zaten buna öylesine inanmıştı ki şimdiye kadar bir kez olsun teyzesiyle açıkça boy ölçüşmeye kalkışmamıştı. Yalnız arada sırada şöyle bir öç almak kabiliğinden teyzesine ufak tefek oyunlar ettiği olurdu. Mesela teyzesi sarhoş olarak sızdığı zamanlar altına soğuk su döker, enfiye kutusunun içine biber doldurur, iskarpinlerine hardal tozu serperdi. Bu sonuncusu hepsinden orijinal idi. Zaten Yaşka bunun nasıl etki yaptığını kendi deneyimiyle de bilirdi. Bir gün arkadaşları onun çizmeleri içine hardal doldurmuşlardı. Hardal, ter ve sıcağın etkisiyle eriyince çizmeler gerçek bir hardal yakısına dönmüştü. Yaşka çizmeleri ayağından çıkarmayı akıl edinceye kadar acısından bir hayli zıplayıp durmuştu. Nihayet yere yatmış, ayaklarını havaya kaldırarak sallamaya ve şiddetle ağlamaya koyulmuştu. Tabanları adeta ateş üzerindeymiş gibi yanıyordu. Parmakları arasında kabarcıklar peydah olmuştu. Bu kabarcıklar daha sonra patlamış, yara haline gelmiş. O zaman Yaşka yalın ayak ve yalnız topuklarına basarak yürümek zorunda kalmıştı. Yaşka'nın matbaasında pek yaygın olan bu güzel şakayı Yaşka'nın teyzesi iki sefer tatmıştı. Birincisinde hardal o kadar sert çıkmamış, teyzesine hafif bir rahatsızlık vermekten başka bir zararı dokunmamıştı. Ama ikincisinde Yaşka yaptığı işten sevinç duymuştu. Teyze dayaklardan sonraki Yaşka'nın çığlıklarından daha çok çığlık atmış ve inlemişti. Bununla birlikte kadın bir türlü işin farkına varamamıştı. Bunun için Yaşka teyzesini birkaç kez daha hardal yakısıyla tedavi edebileceğini düşünmüştü. Onun bu düşüncelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Bir gün Yaşka baska makinesini temizliyordu. Gönlünü eğlendirmek için de birlikte çalıştığı arkadaşına küfürler savuruyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Ama bu arada nedense makine ansızın çalışmaya başladı. Yaşka, "Hey şeytan değirmeni," diye ilgisizce söylendi. Ama bu sırada bir şey onu ayağından çekmeye, yana, aşağıya doğru sürüklemeye başladı. Yaşka sırtının ağır ama şiddetle yere çarptığını hissetti. Büyük bir acı ve şaşkınlık okunan iri gözlerini iki sefer açtı, kapadı, sonra kendini kaybetti. Gözlerini sarı duvarlı, kare biçimi bir odada açtı. Akşamdı, lambalar yanmıştı. Pencereler kara bir perdeyle örtülüydü. Odanın içinde 3 lamba ve 6 karyola vardı. Karyolalar karşılıklı olmak üzere üçer üçer konmuştu. Bunların üzerindeki örtüler de sarıydı. Yaşka'nın karyolasının karşısına gelen her 3 karyolada da adamlar yatıyordu. Yaşka'nın yanındaki bir karyolada kara bıyıklı uzun bir adam vardı. Biraz büyükçe olan gözlerini Yaşka'ya dikmiş bakıyordu. Yaşka'nın öbür yanındaki karyola boştu. Yaşka kara bıyıklı adamdan korktuğunu anladı. Gözlerini boş karyolaya çevirerek nerede bulunduğunu düşünmeye başladı. Sarı renk ona hapishaneyi hatırlattı. Hapishanenin dış duvarları da sarıya boyalıydı. Sonra liseyi aklından geçirdi. Kulak kabarttı. Acaba zincir sesleri duyuluyor muydu? Ama ortalıkta çıt yoktu. Yalnız uzakta kim bilir nerede biri inliyordu. Ortalıkta da korkunç fena bir koku vardı. Demek burası hapishane ya da okul değildi. Hastaneydi. Bütün bunlar Yaşka'ya çok dokundu. Ağlamak istiyordu ama uzun boylu komşusunun kızacağını düşünerek gözyaşlarını tuttu. Gözlerini kapayarak dikkatle kendini dinlemeye başladı. Her şeyden önce karnında bir gurultu işitti. Aç olduğunu anladı. Yine bu sırada buraya gelmeden önce kendisinde bir şeyler olduğunu hatırladı. Sonra başının, belinin ağrıdığını, bir ayağının sanki yerinde olmadığını fark edince korktu. Oysa bu korkusu yersizdi. Ayağını kımıldatmaya kalkışınca duyduğu şiddetli bir ağrı ayağının yerinde olduğunu ona anlatmıştı. Yaşka gözlerini sımsıkı kapadı ve sesinin bütün gücüyle bağırdı. Sonra da gözlerini açmaksızın dinlemeye başladı. Birdenbire aceleci ve yumuşak ayak sesleri duyuldu. Başucunda da pek de nazik sayılamayacak bir kadın sesi işitti. "Ne bağırıyorsun küçük, yoksa baygın mısın?" Anlaşılan bu hastanedeki baygın insanlar söz söylemek yeteneğini kaybetmiyorlardı. Çünkü hasta bakıcı baygın hallerinde de hastalarla konuşmaya alışmıştı. Yaşka hasta bakıcının bu alışkanlığını doğrulamak ister gibi ne söylemesi gerekeceğini düşündü. Gözlerini açarak yavaş ama kesin bir sesle, "Karnım aç," dedi. "Bunda avaz avaz bağıracak ne var? Amma da şımarıksın ha." Hasta bakıcı ayaklarını sürüyerek odadan çıktı. Az sonra tekrar odaya döndüğü zaman Yaşka ona, "Teyzeciğim, burası hastane mi?" diye sormayı akıl etti. Kadın ukala bir tavırla şu cevabı verdi: "Yoksa sen han odası mı sandın?" Yaşka karnını doyurdu ve uyudu. Ancak gece yarısına doğru uyandı. Gözlerini açtı ve etrafına bakındı. Her şeyde ilaç kokusu ve sessizlik vardı. Birisi hafif hafif iniyordu. Çıkan ses çok tuhaftı ve sarı odanın içinde öylesine açık olarak yayılıyordu ki bu kokulu sessizlik ve Yaşka için alışılmamış bu çiğ temizlik arasında biricik canlı şey bu sesmiş gibi görünüyordu. Sarı duvarların sanki nefes aldığı sanılabilirdi. Yaşka'nın yatak komşusu ellerini göğsüne bağlamış upuzun yatıyordu. Işık yüzüne vurmuştu. Yarı açık dudakları arasından soğuk beyaz dişleri görünüyordu. Görünüş korkunçtu. Yaşka'nın kalbi duracak gibi oldu. Battaniyeyi başına çekti ve sessizce ağlamaya başladı. Kendisini ne unutulmuş, yapayalnız, sanki yok olmuş bir halde duyuyordu. Günler böylece bir ardınca geçiyordu. Yaşka güçlükle iyileşiyor ve çok zayıflıyordu. Yüzünün zayıflığı gözlerini daha iri gösteriyordu. Bu gözlerin içinde üzüntülü bir bekleme hali okunuyordu. Yaşka'nın yüzünü yıkamışlardı. Bu yüz çok düşünen bir çocuğun sevimli ve beyaz yüzüydü. Yaşka sıkılıyor, yalnızlık duyuyor, adeta buradan tiksiniyordu. Bir gün öğlene doğru uyanan Yaşka gözlerini açtığı zaman titredi. Birisi ona bakıyor ve gülümsüyordu. Ama bu öyle bir gülümseyiciydi ki Yaşka kendini tamamıyla iyileşmiş sandı. Biraz oturmak için doğrulmak istedi. Ama ayağındaki ağrılar yüzünü buruşturmaya, yeniden gözlerini kapamaya onu zorladı. "Küçük, neren ağrıyor?" Hiç kimse hiçbir zaman hiçbir şey üzerine ona böyle tatlı bir soru sormamıştı. Yaşka baktı, beyaz, nazik, hemen hemen saydam denilebilecek kadar ince bir yüz ona eğilmişti. Bir çift siyah göz tatlı tatlı Yaşka'nın gözleri içine bakıyordu. Bu gözler bakıyor, gülümsüyor ve adeta Yaşka'nın küçücük vücudunu sıcak, yumuşak bir şeyle okşuyordu. Yaşka'ya öyle geldi ki güya o bütün bunları çoktandır bekliyordu. Güya bir zamanlar birisi ona işte böyle bakmıştı. Ama bu ne zaman olmuştu belli değil. Yaşka gülümsedi. "Neye susuyorsun?" Yaşka yeniden gülümsedi. Gözlerini kırpıştırarak kurnazca başını salladı. "Ne sevimli şey." Yaşka ağlamak isteğini duydu. Bu temiz yıkanmış boyuna sarılmak, uzun uzun ağlamak istedi. Ama cevap ver, çoktan beridir burada mısın? Neren ağrıyor, sen kimin çocuğusun? Küçük boğazında bir gıdıklanma duydu. Kesik bir sesle sordu. Sen gitmez misin? Ben sizinle konuşursam siz gitmez misiniz? Yavrucuğum, neden böyle düşünüyorsun? Ben konuşurum ama siz soracak bir şey bulamayınca kalkıp gidersiniz. Sonra ben yine yalnız kalırım. Şimdi Yaşka hem sevinç hem acı gözyaşlarıyla ağlamaya başladı. Vah zavallıcığım, ben daha buradayım. Bak, o henüz uyuyor. Yaşka gözyaşları arasında acele sordu, kim? Kadın başıyla Yaşka'nın yatak komşusunu işaret ederek kardeşim dedi. Yaşka hayal kırıklığına uğramış bir insan edasıyla sordu. Demek ki siz bana gelmediniz. Ben seni henüz tanımamıştım ki, bundan sonra sana da gelirim. Bu uzun adam mı senin kardeşin? O burada neye yatıyor? Ona da mı makine çarptı? O hasta, hem çok hasta. Onun makine değil de işte o öyle, hasta. Ya siz kimsiniz? Siz buraya sık sık mı geleceksiniz? Her gün mü? Siz nerede çalışıyorsunuz? Siz düzeltmen misiniz? Yoksa dikişçi misiniz? Ya da sadece hanımefendi misiniz? Sizin gözleriniz bak ne güzel, iri iri. Kardeşiniz hasta olduğu sürece siz hep buraya gelecek misiniz? Ah, keşke onun hastalığı uzun süre. Benim zavallı çocuğum. O temiz çocuk Yaşka yine ağlamaya başladı. Kadın ne güzel konuşuyordu. Çocuk hem ağlıyor hem de parmaklarıyla burnunu siliyordu. Kadın çiçek ve bahar kokan mendiliyle Yaşka'nın burnunu sildi. Yaşka gözyaşlarıyla birlikte ağrılarının da akıp gittiğini hissediyor. Mendil kokusunu koklarken güç ve sağlık kokladığını da duyuyordu. Sonra kadın çocuğu gözlerinden, dudaklarından, yanaklarından, alnından öptü. Bütün bunlar Yaşka'nın hiç bilmediği, hiç tatmadığı şeylerdi. Bütün bunlar onun önünde yeni duygulardan meydana gelmiş koskoca bir dünya açıyordu. Kadın gitti. Yaşka rüya içindeymiş gibi kaldı ve 9 gün rüya içindeymiş gibi yaşadı. Kadın 9 sefer gelmiş. Yaşka bütün bu süre içinde ruhunu tatlı bir heyecanla ürperten, bu zamana kadar hiç bilmediği bir takım duygularla yaşamıştı. Kadın çocuğun yanına her gelişinde onu öperek selamlıyor, sonra kardeşinin yanına gidiyordu. Yaşka'yı da görebilecek biçimde kardeşinin ayak ucuna oturuyordu. Yaşka kaşlarını çatar, dikkatle kadının davranışlarını izler, kardeşiyle olan konuşmasını dinler. Kadın kendisine baktığı zaman onu gözleriyle yanına çağırırdı. Yaşka'nın bu uzun ve somurtkan adama karşı içinde yanan kıskançlık duyguları onu her hatırına getirdikçe canlanırdı. Yaşka bu uzun kardeşin bir an önce ölmesini istiyordu. O zaman kadın yalnız kendisine, yalnız Yaşka'ya gelecekti. Ve her seferinde bu kardeş derin bir iniltiyle göğsünü tuttukça Yaşka acaba ölüyor mu diye ürperirdi. Ama o bir türlü ölmüyordu. Yaşka bu işe çok üzülüyordu. Ömründe ilk defa payına böyle bir mutluluk düşmüştü. Bunu da bu kuru sırıkla mı içinden komşusuna böyle bir at takmıştı, paylaşacaktı. Kadın hemen daima kardeşinin yatağında oturur ve çok seyrek, o da kısa bir süre için Yaşka'ya yaklaşırdı. Yaşka kadının elinden tutar, yalvararak tutkulu gözlerle ona bakar ve hiç sesini çıkarmaksızın onu kuvvetle kendine doğru çekerdi. Kadın yavaşçacık elini Yaşka'nın parmaklarından kurtarır, yine oraya kardeşinin yanına giderdi. Kadının kardeşi Yaşka ile şimdiye kadar bir kelime olsun konuşmamıştı. Zaten kadınla da az konuşuyordu. Kadın her seferinde oradan ayrılırken Yaşka kadının kardeşine çıkışmak isteğiyle yanardı. Yüreğini bir şeyler kemirir, gözlerinde acı gözyaşları titreşirdi. Yaşka hayatının bu 9 gününde çok acılı ve çok mutlu anlar yaşadı. Bir sabah Yaşka uyandığı zaman kuru sırrı bir sedyenin içine koyarlarken gördü. Hemen oradaki hasta bakıcıya sordu. Onu nereye götürüyorlar? Sana ne? Merak etme. Sen daha oraya gitmezsin. Yakında seni evine gönderirler. Sen burada çok şımardın. Yaşka yalvaran gözlerle tekrar sordu. Ölmüş mü? Tabii, diri adamı götürecek değiller ya. Ölmüş. Yaşka hiç kımıldamayan, adeta kırılmış gibi duran bu solgun, bu beyaz etlere bakarken biraz korktu. Daha dün gece onun iniltilerini, öksürüklerini, kımıldanışlarını duymuştu. Kısa bir süre sonra bu korkunun yerine bir sevinç geçti. Artık o yalnızca ona, Yaşka'ya gelecekti. Gözlerini kapayarak onu beklemeye başladı. Yaşka yataktan kalkarak koltuk değneklerinin yardımıyla odada dolaşabiliyordu. Ama yatmaya tercih etti. Şimdi o gelecek ve her seferinde yaptığı gibi Yaşka'yı öpecek, ama artık oraya, kardeşinin yanına oturmayacaktı. Artık kadının kardeşi yoktu. Bunu düşündükçe Yaşka'yı yakıcı bir sevinç kaplıyor, sonra bu sevinç sessiz ve tatsız bir huzura dönüşüyordu. Şimdi o hep onunla, Yaşka ile oturacaktı. Onun burada Yaşka'dan başka kimsesi yoktu. Ama o gelmedi. Yaşka bu acı gerçeği, kardeşini gömüyor düşüncesiyle kendi kendine açıkladı. Gömdükten sonra gelir, portakal, çay, kitap getirir. Sonra benimle uzun uzun konuşur. O ne ertesi gün ne de daha ertesi gün bir daha hiç gelmedi. Kadının kardeşinin ölümünden sonra hastanede geçen bu 2 hafta içinde Yaşka onu bir daha hiç görmedi. Yaşka hastaneden çıktıktan sonra büyük bir ısrarla onu şehrin içinde uzun uzun aradı. Yaşka hastaneden, dünyadan elini eteğini çekmek, sessizce kabuğuna çekilmek ve onu bulmak zorunluluğunu taşıyan bir düşünceyle çıktı. Pazar günleriyle öteki çalışmadığı günlerde şehirde temiz halkın bulunabileceği yerleri dolaşır, onu arar ve bir türlü bulamazdı. Ona benzeyen çoktu ve bütün bunlar onun ve kendi üzüntülü yaşantısıyla ilgili geçici rüyaların anılarıyla kalbini parçalıyor, onun güzel tatlı yüzünün, sevimli kara gözlerinin, yumuşak ve sıcak dudaklarının, siyah ve muhteşem elbisesi içindeki incecik vücudunun, üstünde beyaz bir tüy bulunan siyah şapkalı küçük başının, yaşkanın küçük kalbinde daha büyük bir güçle yer etmesine yardım ediyordu. Ama onu yaşkanın kalbinden başka hiçbir yerde bulmak mümkün olamıyordu. İri ve kederli gözleriyle, yine kirli, yine matbaa yağları kokan üstü başıyla kendi kabuğuna çekilmiş çatık kaşlı yaşka artık bir matbaa çocuğu için biraz tuhaf, biraz yabancı görünüyordu. Artık onda çocukluğun o eski pervasızlığı, canlılığı kalmamıştı. Yaşamının bu buhar çağında onda bulunması gereken neşe ve canlılık da artık tükenmişti. O 9 günlük rüya ondaki bütün çocukluğu yakmış, kül etmişti. Ama talihin insanları oynadığı oyunlar çoğu zaman çok merhametsiz ve çok acıdır. Yaşka'nın onu bir kez daha görmesi yazgısında varmış. Bir gün Yaşka arkadaşlarıyla gezmeden geliyordu. Ormanın içinden geçen büyük araba yolundan giderken onu gördü. Aradan 2 yıl geçmişti ama o yine hastanede gördüğü gibiydi. Posta arabasının içinde oturuyordu. Bir troika tozu dumana katarak onu götürüyordu. Kadının yanında galiba asker üniformalı birisi vardı. Çünkü Yaşka'nın gözüne parlak düğmeler ilişmişti. Bu o, Yaşka yanılmamıştı. Yaşka bir an için adeta yere yapışır gibi oldu ve birdenbire sevinç çığlığı ile arabanın arkasından atladı. Yaşka dirseklerini böğürlerine bitiştirmiş olduğu halde hem koşuyor hem haykırıyordu. Kalkan toz ağzına doluyordu. Yol üzerinde giden arabanın tekerlekleri müthiş bir gürültü yapıyordu. Yaşka'nın başında bir uğultu vardı. Yüreği şiddetle çarpıyordu. Bağırıyordu. Araba onun bağırışlarının duyulmasına engel oluyor ve toz bulutları içinde kaybolup gidiyordu. Ağaçlar hızla temiz çocuk Yaşka'nın yanından akıp gidiyordu. Yaşka bu kovalamacadan yorulmuş bir halde yüzü koyun tozların içine düştüğü zaman hayal kırıklığının, kırılmış olmanın verdiği bir duyguyla acı acı ağladı, hıçkırdı. Sonra onu tekrar bulmayı denedi. 3 gün sonra o da posta arabasının geçtiği yollardan uzaklara doğru yollandı. Her menzilde 3 gün önce bir subayla birlikte geçen bayan ne yana gitti diye sordu. Herkes ona gülüyordu. Nihayet vardığı kasabalardan birinde kimlik belgesi olmadığı için onu yakaladılar. Tekrar kendi iline gönderdiler. Yeniden basım evine girdi. Şimdi artık adeta bir şey kaybetmiş gibi daima somutkan, daima sessiz duran Yaşka, yaşayış bakımından da arkadaşlarından ayırt edilmez olmuştu. Onlar gibi vodka içiyor, onlar gibi genel evlere gidiyor, onlar gibi kumar ve yazı mı tura mı oynuyor ve bütün bunlar içinde durmadan çalışıyor, çalışıyor, çalışıyordu. Şimdi temiz çocuk Yaşka 30 yaşındadır. Hayatı harf kasalarının başında geçmekten çok meyhane tezgahlarının başında geçiyor. İşçiler ve patronlar arasında sarhoş, hırsız ve kaçık diye kötü bir ünü var. Görenler kendisini 50 yaşında sanırlar. Üstü başı pırtık pırtık ve kir içindedir. Gözleri iri, renksiz ve şiş bir haldedir. Ama bir gün meyhanede bana bu öyküyü anlattığı zaman gözleri parlaktı ve olağanüstü bir ateşle yanıyordu. Öyküsünü bitirdikten sonra sustu ve şunları ekledi. Hayatımda geçirdiğim biricik iyi günler onlardı. Kısaydı onlar. Evet, işte sarhoş oldum. Onu hatırlamak çok tatlı. Ben onu hatırlamayı seviyorum. Oysa o olmasaydı yaşamım belki daha iyi olacaktı. Ama şimdi lanet olsun. Onun yüzünü şeytanlar görsün. Ne türlü yaşasan yine öleceksin. Şu halde hepsi bir. Ama o var olduğuna göre hatırlanacak bir şey de var demektir. 1894.